Bölüm 9. Görünüşte her şey, doğa bile Bay Golyatkin'e karşı silahlanmıştı sanki. Ama hala ayaktaydı o. Yenilmemişti. Yenilmediğini hissediyordu. Savaşmaya hazırdı. İlk şaşkınlığından kurtulduktan sonra, Bay Golyatkin'in yalnızca o andaki görünüşünden bile onun teslim olmayacağı sonucuna varmak olasıydı, kendini savaşmaya hazır hissederek enerjik bir tavırla ellerini ovuşturdu. Ne var ki, tehlike çok yakınında ve apaçıktı. Bunu da hissediyordu Bay Golyatkin. Nasıl başa çıkacaktı onunla, bu tehlikeyle? Önemli olan buydu işte. Bir an şöyle bir düşünce bile geçti Bay Golyatkin'in kafasından. Yoksa her şeyi oluruna mı bıraksan? Yine dostmuşuz gibi mi yapsan? Ne olacak? Bir yararı olmaz ki. Kendim değilmişim gibi davransam? Her şeye boş versem? Ben değilim ki bu gördüğünüz. Hepsi o kadar. Bakarsın o da geri çeker kendini. Deyus dönüp durur, dolaşır, tıpış tıpış koşturur, sonunda durulur ve benimle uğraşmayı bırakır. Bakarsın öyle olur. Soğukkanlılığımla kazanırım savaşı. Peki tehlike neresinde bunun? Hem nasıl bir tehlike bu? Bunun neresi tehlikeli? Birisinin bunu bana anlatmasını isterdim. Kolayca halledilebilecek bir iş. Olağan bir şey. Burada duraladı Bay Golyatkin. Sözcükler ağzında donup kaldı. Böyle düşündüğü için kendine kızdı bile. Dahası böyle düşünmekle küçüldüğünü, korkaklık ettiğini hissetti. Ama sorunu çözmekte bir aşama kaydedebildiği de yoktu. Bu durumda bir şeyler yapmak zorunda olduğunu düşünüyor, hatta ne yapmaya karar vermesi gerektiğini ona söyleyecek birine çok şeyler verebileceğini hissediyordu. Evet, nasıl bilebilecekti ne yapması gerektiğini? Oysa düşünmeye de zaman yoktu. Ne olur ne olmaz diye zaman kaybetmeden hemen eve gitmek için bir paytona atladı. Kendi kendine düşünüyordu. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi Sayın Yakov Petrovich? Şimdi ne yapmak niyetindesin? Ah seni aşağılık adam, düzenbaz. Ne yapacaksın şimdi? İşi buralara kadar getirdin, şimdi de ağlıyorsun, sızlanıyorsun. Faytonda sarsılarak giderken böyle düşünüyordu Bay Golyatkin. O anda böylece kendini kızdırmaktan, yaralarını kaşımaktan önüne geçilmez, derin, neredeyse bedensel bir haz duyuyordu. Şimdi bir büyücü gelse diye düşünüyordu. Ya da biri gelse, resmen şöyle dese bana, ''Sağ elinin bir parmağını ver Golyatkin. Amacına ulaşacaksın.'' Öteki Bay Golyatkin yitip gidecek, mutlu olacaksın. Ama yalnızca bir parmağın olmayacak. Hemen verirdim parmağımı. Kesinlikle verirdim. Hiç düşünmeden. Yüzümü buruşturmadan verirdim. Allah kahretsin. 9. dereceden devlet görevlisi sonunda böyle bağırmıştı. Peki ama bütün bunlar niçin? Olmak zorunda mıydı bütün bunlar? Bu olanlar, özellikle bu olanlar başka türlü olamaz mıydı sanki? Başlangıçta iyiydi. Herkes yeterince mutluydu. Böyle olması da gerekirdi. Ama konuşmakla bir şey elde edemem. Bir şeyler yapmalıyım. Bay Golyatkin bir şeyler yapma kararını neredeyse vermiş bir durumda evine geldi. Hiç zaman geçirmeden piposunu kaptı, dumanını ciğerlerine olanca hırsıyla çekip sağa sola parça parça savurarak büyük bir heyecanla odasının içinde aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Bu arada Petruşka masayı hazırlıyordu. Bir süre sonra kesin kararını verdi Bay Golyatkin. Birden bıraktı piposunu. Paltosunu kaptığı gibi yemeği evde yemeyeceğini söyleyip koşarak çıktı. Petruşka, elinde Bay Golyatkin'in almayı unuttuğu şapkasıyla merdivenlerde soluk soluğa yetişti arkasından. Bay Golyatkin şapkasını aldı, Petruşka'nın bundan başka bir anlam çıkarmaması için bir şeyler söyleyecek oldu. Ama Petruşka onun ne dediğini dinlememiş, hemen dönüp uzaklaşmıştı. Bay Golyatkin de böylece herhangi bir açıklamada bulunmak zorunda kalmadan şapkasını giymiş, merdivenlerden aceleyle inmiş, bu arada ayaklarının uyuştuğunu bile hissetmesine karşın her şeyin düzelebileceğini, işlerin öyle veya böyle yoluna girebileceğini düşünerek sokağa çıkmış, doğrudan Andrei Filipovic'e gitmek üzere bir faytona atlamıştı. Bay Golyatkin, Andrei Filipovic'in oturduğu dairenin kapı çıngırağının kordonuna uzanırken, ''Bunu yarın yapsam daha mı iyi olurdu acaba?'' diye geçirdiği içinden. Şimdi ne söyleyeceğim ona? Aslında ortada bir şey yok. Son derece basit, incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay. Birden asıldı kordona Bay Golyatkin. Çıngırağın sesi duyuldu ve arkasından içeriden ayak sesleri geldi. Bay Golyatkin acele ettiği, küstahlık ettiği için o anda kendine lanetler okumaya başlamıştı. İşler arasında unutur gibi olduğu bugünkü tatsız olaylar, ayrıca Andrei Filipovich'le arasında geçenler gelmişti aklına. Geri dönüp kaçmak için zaman yoktu. Kapı açılmıştı. Bay Golyatkin'in şansına, Andrei Filipovich'in henüz daireden eve gelmediğini, yemeği de evde yemeyeceğini söylediler. Kahramanımız buna çok sevinmiş gibi, ''Yemeği nerede yiyeceğini biliyorum.'' diye geçirdiği içinden. Hizmetçinin kimin geldiğini söylemesini sorması üzerine, ''Bir dost.'' dersin. ''İyisimi bir dost.'' dersin. ''Kendisi dostum olur.'' dedi. Aceleyle, biraz da kendini toparlamış olarak merdivenleri koşarak inmeye başladı. Sokağa çıkınca faytonu bırakmaya karar verdi. Faytoncunun parasını ödedi. Faytoncunun uzun süre beklediği, ayrıca beyefendi acele ediyor diye hayvana acımadan kamçıladığı için ek ücret istemesi üzerine bir beşlik daha verdi ona. Hem seve seve yaptı bunu. Sonra yürümeye başladı. Düşünüyordu Bay Golyatkin. Evet, bu işi böyle bırakmak olmaz. Ne var ki böyle düşünecek olursam, sağlıklı kararlar alırsam telaşlanacak bir şey kalmaz ortada. Niçin perişan ediyorum kendimi? Üzülüyorum, acı çekiyorum, kendi kendime eziyet ediyorum. Bir kere olan oldu, geri dönüşü yok. Evet, geri dönüşü yok. Şöyle düşünelim. Bir adam çıkıyor ortaya, saygın birinin. Kendisi iyi bir memurdur, kusursuz bir görev adamıdır. Yalnızca yoksuldur. Başından üzücü olaylar geçmiştir. Tavsiye mektubuyla geliyor. Evet, yoksulluk ayıp değil. Buna ben de bir şey diyemem. Ama bu ne akıl almaz bir durumdur. Adam gelip işe giriyor. Son derece doğal bir yolla masasına oturuyor. Ama bir başkasına tıpatıp benzemektedir. Tam anlamıyla tıpatıp. Bunun için kabul etmesinler mi onu daireye yani? Ya kaderin bir oyunuysa bu? Ya kör talihin işi ise? O zaman bir paçavra gibi kenara mı atalım onu? Dairede görev yapmasına izin vermeyelim mi? Ondan sonra hak tanırlık bunun neresinde olacak? Adamcağız yoksul, umutsuz bir durumda, yıkılmış. İnsanın yüreği sızlar, onun bu durumuna üzülür, yardım etmek ister ona. Evet, kimsenin bir diyeceği olamaz buna. Amirlerimiz böyle, yani benim gibi, bu uçarı kafa gibi düşünmüşlerse, iyi yapmışlardır. Ah benim bu kafam. Bazen onlarca aptal düşünce dolaşır içinde. Evet, evet, iyi ettiler ve zavallı adamı korudukları için teşekkür ediyorum onlara. Tutalım ki, söz gelimi ikiziz. İkiz kardeş olarak geldiysek dünyaya ne olmuş, ne var bunda? Hiçbir şey. Bütün memurları alıştırırsın buna, olur biter. Dairemize her yeni gelende bunda uygunsuz, onur kırıcı bir şey görmez. Hoş bir etkisi de olabilir bu durumun. Örneğin şöyle düşünülebilir. Tanrı'nın işine bak, iki insanı tıpatıp birbirinin eşi yaratmış. Dairenin amiri de büyük bir yüce gönüllülük gösterip iki benzeri insana aynı yerde görev vermiş. Elbette. Bay Golyatkin derin bir soluk aldıktan sonra düşünmeyi sürdürdü. Elbette, böyle sevimli bir durum olmasaydı, ikiz falan da olmasaydık elbette çok daha iyi olurdu. Şeytan götürsün bütün bunları. Ne gereği vardı? Böylesine önemli, sıkıntılı bir durumun ortaya çıkmasına ne gerek vardı şimdi? Yüce Tanrım, besbelli şeytanın işi bu. Öte yandan tuhaf huyları var adamın. Kırıtkan, iğrenç biri. Tam bir alçak. Yerinde duramıyor. Yılışık, yaltakçı bir Golyatkin işte. Bakarsın daha kötü şeyler de yapar. Soyadımı lekeler alçak. Hadi şimdi bir de onu izle bakalım. Ne bela. Neyse canım, önemli değil. Alçağın teki işte. Ama öteki Golyatkin dürüst. O alçak olsun varsın. Ben dürüst olacağım. Öteki öyle ama bu Bay Golyatkin dürüst, diyecekler. Ötekine bakmayın siz. Bununla onu karıştırmayın. Bu Bay Golyatkin onurlu, temiz yürekli, uysal, iyiliksever, görevine bağlı, daha yüksek rütbeleri hak eden bir insandır. Öyle işte. Bu kadarı da iyi. Peki ama ya dairede birbirimize karıştırırlarsa bizi? Elbette herkes uzak duracaktır ondan. Ah yüce Tanrım! O alçak benim yerime geçiverir. Beni paçavraya çevirir. Bir insan olduğumu düşünmez. Ah benim yüce Tanrım! Ah! Ne büyük bir belaya çattım. Bay Golyatkin nereye gittiğini bilmeden sokaklarda koşarken böyle şeyler düşünüyor, düştüğü durumdan böyle yakınıyordu. Ancak Nevski bulvarında, o da, birine gözlerinde şimşekler çakacak biçimde tosladığında geldi kendine. Bay Golyatkin başını kaldırmadan mırıldanarak özür dileyecek olmuş ama tosladığı kişi kaba bir biçimde söylenince birkaç adım geri çekilmiş, başını kaldırmış, çevresine bakınınca ancak o zaman nerede ne durumda olduğunu anlamıştı. Kahramanımız bakınıp Osufi Ivanoviç'in yemekli davetine gitmeye hazırlanırken oturup dinlendiği lokantanın hemen yakınında olduğunu fark ettiğinde birden yanağından bir kesme alındı, göbeği okşandı gibi geldi ona. Henüz yemek yemediğini, yemekli davette falan bulunmadığını anımsadı. Bu nedenle değerli zamanını boşa harcamadan elinden geldiğince acele bir şeyler atıştırmak amacıyla koşarak çıktı lokantanın merdivenlerini. Bu lokantada yiyeceklerin biraz pahalı olmasına karşın böyle küçük bir ayrıntı şimdi durdurmaya yetmemişti Bay Golyatkin'i. Evet, şimdi böyle önemsiz ayrıntılar üzerinde durmaya değmezdi. İçerisi aydınlıktı. Üzerinde düzgün insanların atıştırdığı birçok yiyeceğin bulunduğu tezgahın önünde büyük bir müşteri kalabalığı vardı. Tezgahtar içki koymaya, boşalanları toplamaya, yenilerini doldurmaya, para alıp üstünü vermeye yetişemiyordu. Bay Golyatkin sırasını bekledi. Sırası gelince alçak gönüllü bir tavırla elini dilimli böreğe uzattı. Bir köşede arkası kalabalığa dönük oturup böreğini iştahla yedikten sonra tezgahtarın yanına gitti. Boş tabağını tezgahın üzerine bıraktı. Yediği böreğin fiyatını bildiği için gümüş bir 10 kapiklik çıkarıp bakışıyla ''Buyur, bir dilim börek yedim. Ücreti burada.'' demek için tezgahtarın bakışını yakalamaya çalışarak parayı tabağının yanına bıraktı. Tezgahtar yarım ağızla ''Sizin borcunuz 1 ruble 10 kapik.'' dedi. Bay Golyatkin oldukça şaşırmıştı. ''Bana mı diyorsunuz?'' diye sordu. ''Ben yalnızca bir börek yedim.'' Tezgahtar kendinden emin bir tavırla 11 börek yediniz, dedi. Anladığım kadarıyla yanılıyorsunuz. Evet, yanılıyorsunuz. Yalnızca bir börek yedim ben. Saydım, 11 börek aldınız. Aldığınıza göre hepsinin parasını ödemelisiniz de. Burada her şey parayla. Bay Golyatkin şaşırmıştı. Kabus falan mı görüyorum, diye geçirdiği içinden. Ne oluyor bana böyle? Bu arada tezgahtar Bay Golyatkin'in vereceği kararı bekliyordu. Bay Golyatkin'in çevresini kuşatmışlardı. Beladan uzak durmak için Bay Golyatkin gümüş bir ruble çıkarmak amacıyla elini cebine soktu. Kulaklarına kadar kızarmıştı. ''Ne yapalım?'' diye geçirdiği içinden. ''11 tane almışsam almışımdır. Bir kişinin 11 börek yediği nerede görülmüş? Adam kurt gibi acıkmıştır, yemiştir diyelim. Yediyse afiyet olsun. Şeker bal olsun. Şaşılacak, utanılacak bir şey yok bunda. Ansızın bir şey dürttü sanki Bay Golyatkin'i. Başını çevirip baktı. Bir anda kavradı durumu. Neler olduğunu anladı. Olay birden çözülmüştü. Tezgahların hemen arkasındaki, Bay Golyatkin'in tam karşısındaki, bu arada kahramanımızın o ana kadar ayna sandığı oda kapısında biri duruyordu. O duruyordu. Bay Golyatkin. Ama büyük Bay Golyatkin değil. Öykümüzün kahramanı değil. Öteki Bay Golyatkin. Yeni Bay Golyatkin duruyordu. Yeni Bay Golyatkin çok mutlu görünüyordu. Asıl Bay Golyatkin'e bakarak gülümsüyor, başını sallayarak, ona göz kırparak, olduğu yerde küçük adımlar atarak onu selamlıyor, bakışlarıyla ona sanki şöyle demek istiyordu. ''Ben bu odadayım, arka kapıdan bir çıkış var burada, yani anlayacağın, yakalayamazlar beni.'' 10 böreğin sonuncusu elindeydi. Bay Golyatkin'in yüzüne bakarak ısırıyordu böreği. Büyük bir hazla ağzında evirip çevirerek çiğniyordu. Bay Golyatkin utancından kulaklarına kadar kızarmış düşünüyordu. ''Namussuz! Bana ödetiyor parayı! Namussuz! Hiç de utanmıyor! Gören olmuştur onu diye düşünmüyor bile. Galiba kimse fark etmedi.'' Bay Golyatkin elini yakmış gibi attı gümüş rubleyi tezgahın üzerine. Tezgahtarın hayli küstah, mağrur, üstünlük taslayan gülümsemesini fark etmeden kalabalığı yarıp geçti. Kendini dışarı attı. ''Büyük Bay Golyatkin, iyi ki içeride rezil etmedi beni.'' diye geçirdiği içinden. Bir terslik çıkmadığı için o hayduda da şansıma da teşekkürler. Yalnızca tezgahtar biraz kabalık etti, o kadar. Ama doğrusu haksız da değildi adam. 11 börek yenmiş, adam haklı. Öyle ya, bedava yiyecek dağıtmıyorlar ki orada. Her şey parayla. Ama haylaz biraz daha kibar olsaydı fena olmazdı. Bütün bunları lokantanın merdiveninden inerken düşünmüştü Bay Golyatkin. Ne var ki merdivenin son basamağında birden olduğu yerde kala kaldı. Utancından, gözlerinden yaş gelircesine kızardı yüzü. Olduğu yerde yarım dakika öyle durduktan sonra birden basamaktan sokağa atladı ve sağına soluna bakmadan, soluk soluğa, hiç yorgunluk hissetmeden Şestilebaşnoya sokağına, evine doğru koşmaya başladı. Eve gelince, evde her zaman ev kıyafetiyle olma alışkanlığına karşın, üstünü değiştirmeden, dahası piposunu bile almadan hemen kanepeye çöktü. Mürekkep okkasını önüne çekti, yazı kalemini aldı, bir mektup kağıdı çıkardı ve heyecandan eli titreyerek yazmaya başladı. Benim yüce gönüllü efendim, Yakov Petrovich. Durumum ne olursa olsun, beni bunu yapmak zorunda bırakmasaydınız asla kalemi elime almazdım, yüce gönüllü efendim. İnanın, yalnızca bir zorunluluktur size böyle bir açıklamada bulunmam. Bu nedenle de, yüce gönüllü efendim, önce benim bu girişimimi kişiliğinize karşı yapılmış bir hakaret olarak değil, şu anda bizi birbirimize bağlayan durumun bir sonucu olarak almanızı rica edeceğim. Yazdıklarını baştan sona bir kez okuduktan sonra, sanırım iyi olmuş, diye geçirdiği içinden. Hem kibar hem saygılı oldu. Öte yandan kararlılığı, anlatım gücü de eksik değil. Sanırım gururunu incitecek bir şey yok burada. Ayrıca, yerden göğe kadar da haklıyım. Benim yüce gönüllü efendim, kendilerini küçümsediğim, önemsemediğim için isimlerini söyleyemeyeceğim düşmanlarımın bana karşı kaba, yakışık almayan davranışlarından sonra fırtınalı bir gecede sizinle beklenmedik ve tuhaf karşılaşmamız, şu anda aramızdaki bütün bu anlaşmazlıkların temelini oluşturmaktadır. Yüce gönüllü efendim, ısrarla benim çevreme, yaşamıma girme çabanız, karşılıklı nezaket sınırlarını bile aşıyor. Sanırım bu arada, amirlerimizin övgüsünü, hiç de hak etmediğiniz övgülerini kazanmak için hazırladığım evrakları ve saygın soyadımı çaldığınızı da burada size anımsatmanın gereği yok. Ayrıca bu konuda zorunlu olan açıklamaların yapılmasından kasıtlı olarak ve çirkin bir biçimde kaçtığınızı anımsatmanın da gerekli olduğunu sanmıyorum. Nihayet burada şu kadarını daha söyleyeceğim. Lokantada bana karşı çok tuhaf, anlaşılmaz diyebileceğim son davranışınızı anımsatırım size. Bu arada boşa giden gümüş bir rublemden de oldum kuşkusuz. Bütün bunların yanında, başkalarının, tanıdık olmasa da, efendi insanların arasında beni açıkça küçük düşürdüğünüzü anımsadıkça, size öfkelenmemek elimden gelmiyor yüce gönüllü efendim. Bu arada, çok mu ileri gittim yoksa, diye düşündü Bay Golyatkin. Bu kadarı fazla mı olacak? Çok mu kırıcı yazdım? Yani incelik, kibarlık yönünden diyorum. Neyse canım. Kişilik sahibi biri olduğumu ona göstermem gerekiyordu. Bununla birlikte sonunda biraz da gönlünü alsam fena olmayacak. Şöyle yazalım bakalım. Yüce gönüllü efendim, soylu yüreğinizle içten yaratılışınızın size aramızdaki bozulan ilişkileri eski düzgün durumuna getirecek yolu göstereceğinden emin olmasaydım, inanın bu mektupla canınızı sıkmazdım. Bu mektubumun sizi kırmayacağını, onu size ulaştıran adamımla yanıtınızı yollayacağınızı bütün içtenliğimle umuyorum. Yüce gönüllü efendim, yanıtınızı sabırsızlıkla beklediğimi bildirir, en derin saygılarımı sunarım. Y. Golyatkin. Şimdi her şey tamam işte. Yapmam gerekeni yaptım. Olay yazışmaya kadar vardı. Peki ama suç kimde? Suç onda. Sonunda yazılı yanıt istemek zorunda o bıraktı beni. Bu işte ben haklıyım. Bay Golyatkin yazdığı mektubu bir kez daha baştan sona okuduktan sonra katladı, bir zarfa koyup ağzını kapadı, Petruşka'yı çağırdı. Petruşka, her zaman olduğu gibi uykulu gözlerle ve nedense bir şeye canı sıkkın geldi. ''Bak kardeşcağızım, şu mektubu alacaksın. Anlıyor musun?'' Petruşka susuyordu. ''Alıyorsun bu mektubu, daireye götürüyorsun. Orada, valilik sekreterliği nöbetçisi... Vahrame evi buluyorsun. Bugün Vahrame ev nöbetçi. Anlıyor musun beni?
Anlıyorum.
Anlıyorum, anlıyorum efendim diyemiyor musun? Memur Vahrame evin nerede olduğunu soruyorsun. Kendisine böyleyken böyle diyorsun. Efendimin selamları var. Dairemiz memurlarının adreslerinin kayıtlı olduğu deftere bakıp 9. derece devlet görevlisi Golyatkin'in adresini bana bildirmenizi rica ediyorlar diyorsun. Petruşka susuyordu. Hafiften gülümsüyor gibi bile gelmişti Bay Golyatkin'e. ''Evet Petruşka, Vahrami evden sorup dairemize yeni atanan memur Golyatkin'in nerede oturduğunu öğreniyorsun. Tamam, adresi alıyorsun ve bu mektubu o adrese götürüyorsun. Anladın mı?''
''Anladım.
Eğer orada, yani mektubu götürdüğün adreste, mektubu vermen gereken kişi, yani Golyatkin denen adam...'' ''Ne gülüyorsun salak?''
''Niye gülmeyeyim ki?'' Beni ilgilendiren bir şey yok. Gülmüyorum ben efendim. Biz uşaklar öyle her şeye gülemezler efendim.
Pekala. Mektubu götürdüğün kişi, efendinin nasıl olduğunu, burada durumun nasıl olduğunu falan soracak olursa ya da başka bir şeyler soracak olursa sus. Yalnızca efendinin iyi olduğunu, mektubuna yanıt beklediğini söyle.
Başka bir şey söyleme. Anladın mı?
Anladım efendim.
Efendim iyi de, sağlığı yerinde de. Ben çıkarken bir tanıdığına konuk gitmek üzere hazırlanıyordu de. Başka bir şey söyleme. Bir de sizden yanıt bekliyor de. Anladın mı?
Anladım.
Hadi git şimdi.
Böyle bir salakla nasıl iş yapacaksın? Sırıtarak bakıyor insanın yüzüne. Başka bir şey yaptığı yok. Neye öyle sırıtır bilmem. Bir belaya çattım ki sorma gitsin. Ama bakarsın sonun iyi gelir. Şu benim dalgacı Petruşka da şimdi 2 saat dolaşacaktır sokaklarda. Bir yerlere kaybolacaktır. Bir yere göndermeye gelmiyor onu. Ne pis iş. Felaket bu. Bir felaket.
Kahramanımız başına gelen bu felaketi düşünerek 2 saat hiçbir şey yapmadan Petruşka'yı beklemeye karar vermişti. İlk 1 saati odanın içinde dolaşarak geçirdi. Pipo içti, sonra pipoyu bıraktı, oturup eline bir kitap aldı, okumaya başladı. Daha sonra yine odanın içinde koşturmaya başladı. Düşünmek istiyordu ama bir şey gelmiyordu aklına. Boş durmak sonunda dayanılmaz ağır gelmeye başladı ona ve bir şeyler yapmaya karar verdi.
Petruşka'nın gelmesine daha 1 saat var diye düşündü. Anahtarı kapıcıya bırakabilirim ve bu arada ben de kendi işime bakarım.
Bay Golyatkin kendi işine bakmak için zaman kaybetmeden şapkasını kaptı, odasından çıktı, kapıyı kilitledi, kapıcının yanına uğradı, anahtarı ona teslim etti, ayrıca eline bir kapikle sıkıştırdı. Bu aralar Bay Golyatkin pek bonkör olmuştu. Gideceği yere gitmek üzere yola çıktı. Yayan gidiyordu Bay Golyatkin. Önce İzmailovski Köprüsü'ne gidecekti. Oraya kadar 1/2 saatte yürüdü. Oraya varınca iyi bildiği bir evin avlu kapısından girdi ve devlet görevlisi Berendeyev'in oturduğu dairenin pencerelerine baktı. Kırmızı perdeli 3 pencerenin dışındaki pencerelerde ışık yoktu. Bay Golyatkin şöyle geçirdi içinden. Anlaşılan Olsufi Ivanoviç'in konuğu yok bugün. Sanırım bütün aile şu anda evdedir. Kahramanımız avluda bir süre bekledi. Bir şeye karar vermek istiyordu ama besbelli vereceği kararı yerine getirecek kadar kararlı değildi. Bay Golyatkin, adam sen de anlamında kolunu sallayıp tekrar sokağa çıktı.
Hayır, buraya gelmem gerekmiyordu. Ne yapacağım burada? Evet, şimdi asıl yapmam gereken şeyi yapmalıyım.
Bay Golyatkin böylece karar verdikten sonra görevli olduğu daireye doğru yürümeye başladı. Daire uzaktı. Üstelik sokaklar diz boyu çamurdu ve lapa lapa ıslak bir kar yağıyordu. Ancak şu anda kahramanımız hiçbir zorluktan yılacağa benzemiyordu. Sırılsıklam olmuştu. Islaklık iliklerine kadar işlemişti ve canı sıkkındı. Ama bu arada geldik sayılır. Gerçekten de daireye gelmiş sayılırdı Bay Golyatkin. Kocaman resmi bina önünde simsiyah yükseliyordu. Dur diye geçirdiği içinden. Nereye gidiyorum ve ne yapacağım orada? Tutalım ki onun nerede oturduğunu öğrendim. Oysa belki de bu arada Petruşka dönmüş ve mektubuma yanıtını getirmiştir bile. Zamanım değerli benim ama boş yere harcıyorum onu. Çok zaman kaybettim. Neyse, önemi yok. Hala düzeltilebilir durum. Peki ama bu arada Vahrame'ye ve şöyle bir uğrasam nasıl olur?
Yo, hayır, sonra.
Şimdi sırası değil.
Evet, benim yaratılışım da böyle işte. Zamanı mı, zamanı değil mi düşünemeden her işe girişirim. Bir şeyin sırasını bekleyemem. Saat kaç? Baksana 9 olmuş. Belki de Petruşka gelmiş evde beni bulamamıştır. Evden çıkmakla çok aptallık ettim.
Hak ettim bunu. Kahramanımız çok aptallık ettiğine böylece iştenlikle karar verdikten sonra dönüp Şestilevaşnoya sokağına doğru koşmaya başladı. Eve geldiğinde yorgunluktan bitkin bir durumdaydı. Kapıcıdan Petruşka'nın daha gelmediğini öğrendi. Demek öyle diye geçirdiği içinden. Tahmin ettiğim gibi. Oysa saat 9 oldu. Ne alçaktır şu Petruşka. Bir yerlerde kafa çekiyordur şimdi. Tanrım, ne günahım vardı da böyle bir serseriyi sardım başıma. Bay Golyatkin böyle düşünüp sızlanarak oturduğu dairenin kapısını açtı. Kibriti aldı, soyundu, piposunu yaktı ve yorgun, bitkin, karnı aç Petruşka'yı beklemek için kanepeye uzandı. Mum çok cansız yanıyordu. Işığı duvarlarda oynaşıyordu. Bay Golyatkin bir süre bakındı, düşündü, sonra derin bir uykuya daldı. Geç vakit uyandı. Mum sonuna gelmiş, tütüyordu. Ha söndü, ha sönecekti. Bay Golyatkin birden ayağa fırladı, silkindi ve her şeyi, evet, her şeyi anımsadı. Paravanın arkasından Petruşka'nın horlaması geliyordu. Bay Golyatkin pencereye koştu. Hiçbir yerde ışık yoktu. Camı açtı. Her yer sessizdi. Kent, derin bir sessizliğe gömülmüş, uyuyordu. Saat 2 ya da 3 olmalıydı. Evet, öyleydi de. Paravanın arkasındaki saat ıkına sıkına 2'yi vurmuştu. Bay Golyatkin paravanın arkasına koştu. Uzun süre sarstıktan sonra uyandırıp yatağının içinde oturtabildi Petruşka'yı. Bu arada mum da sönmüştü. Bay Golyatkin'in yeni bir mum bulup yakması 10 dakika kadar sürdü. Bu arada Petruşka yeniden uyumuştu. Bay Golyatkin onu tekrar uyandırmak için sarsarken söyleniyordu. ''Alçak, rezil seni, aşağılık serseri. Hadi kalk, uyan!'' Bay Golyatkin yarım saat uğraştıktan sonra hizmetçisini uyandırmayı ve karga tulumba paravanın bu yanına sürüklemeyi başarabilmişti. Kahramanımız ancak o zaman Petruşka'nın zil zurna sarhoş olduğunu, ayakta duramadığını fark etti. ''Serseri!'' diye bağırdı Bay Golyatkin. ''Ne aşağılık bir yaratıksın sen, başımın belası. Tanrım, mektubu ne yaptı acaba? Ah Tanrım, şimdi ne olacak? Sanki ne diye yazdım ben de o mektubu?'' Hiç yazmamalıydım. Birazcık bekleyemedim. Gurur meselesi yaptım. Gururum yüzünden neler yaptım. Al sana gurur şimdi. Salak. Al sana gurur. Söylesene be alçak adam. Sana verdiğim o mektubu ne yaptın? Kime verdin o mektubu?
Kimseye mektup falan vermedim ben efendim. Mektup yoktu bende zaten. İnanın yoktu.
Bay Golyatkin umutsuzluk içinde elini kolunu sallamaya başladı.
Beni dinle Petruşka. Dinle. Beni dinle.
Dinliyorum.
Nereye gittin sen?
Cevap ver bana.
Nereye mi gittim? Arkadaşlarımın yanına. Nereye gitmem gerekiyordu?
Aman Tanrım.
Önce nereye uğradın?
Daireye gittin mi?
Beni dinle Petruşka. Sarhoşsun galiba.
Ben mi sarhoşum? Allah canımı alsın ki bir damla içmedim. Bakın.
Hayır, hayır. Sarhoş olman önemli değil. Öylesine sormuştum zaten. Sarhoş olman iyi bile. İçmiş olmana bir şey demiyorum Petruşka. Ona bir şey demiyorum. Belki şu anda unuttun. Ama hemen hatırlayacaksın. Hatırla hadi. Memur Vahreme'yi bir görmeye gittin mi? Söyle. Gittin mi, gitmedin mi?
Hem gitmedim, hem öyle bir memur yoktu orada. Hiç değilse o anda.
Hayır, hayır Petruşka.
Hayır Petruşka, kızmıyorum sana.
Bak görüyorsun, kızmıyorum.
Ne olmuş? Dışarısı soğuk, kar yağıyor.
Olabilir. Canım bir iki kadeh çekmiş olabilir. Önemi yok. Öyle değil mi?
Bir şey demiyorum buna.
Bugün ben de içtim zaten canım.
Hadi söyle bana.
Hatırla canım. Gidip Memur Vahrami'yi bir gördün mü?
Şu andaymış gibi aklımda. İnanın doğru söylüyorum. Doğru ona gittim.
Tamam Petruşka. Tamam. Doğru ona gittin. Gördüğün gibi. Kızmıyorum.
Ama...
Kahramanımız hizmetçisini cesaretlendirmek için onunla yumuşak konuşmaya çalışıyor, omzunu okşuyordu.
''Biraz demlendin, değil mi kerata, hafiften? Bir onluk verdin içkiye, değil mi?''
''Ah ne çapkınsın sen Petruşka.
Neyse canım, bu önemli değil. Gördüğün gibi kızdığın falan yok.
Kızmıyorum Petruşkacığım, inan kızdığın falan yok.''
''Hayır efendim, kim ne derse desin, çapkın değilim ben. Yalnızca arkadaşlarımın yanına uğradım.'' Ama çapkın değilim. Hiçbir zamanda çapkın olmadım.
Yo, hayır Petruşkacığım. Beni dinle canım.
Sana hakaret etmek istemedim inan. Çapkın dedim yalnızca. Hepsi o kadar. Sevdiğim için takılmak istedim sana. O kadar. İyi anlamda söyledim bunu Petruşka. Bazen sevdiği birine okşayıcı bir şeyler söylemek istediği zaman ona çapkın der insan.
Bazıları kendisine çapkın denmesinden hoşlanır bile.
Neyse, bunları boş ver şimdi. Sen söyle bana Petruşka, şimdi açıkça, bir şeyi gizlemeden bir dostuna söylediğin gibi söyle. Memur Vahrameyev'in yanına gittin mi? Adresi verdi mi sana?
Adresi de verdi, adresi de verdi. Çok iyi bir memur.
Senin efendin, dedi, iyi biridir. Çok iyi biridir, dedi.
Söyle kendisine, dedi.
Çok selamlarımı yolluyorum ona, dedi.
Teşekkürlerimi bildir kendisine, dedi.
Ve onu sevdiğimi söyle. ''Ona saygı duyduğumu söyle.'' dedi.
''Petruşka.'' dedi.
''Sen de iyi birisin.'' dedi.
''Hepsi bu kadar.''
''Of Tanrım! Ya adres? Adres, adres. Ah ne salak bir şeysin sen Petruşka.
Bay Golyatkin son sözcükleri neredeyse fısıldayarak söylemişti. Adresi de verdi.
Verdi mi? Peki nerede oturuyormuş Golyatkin? 9. dereceden memur Golyatkin nerede oturuyormuş?
Golyatkin'in adresini mi istiyorsun? Dedi. Şeştili Vaşnoya sokağında oturuyor. Dedi. Şeştili Vaşnoya sokağına gideceksin. Dedi. Sağdaki merdivenden 4. kata çıkacaksın. Dedi. Golyatkin orada oturuyor işte. Dedi. Kahramanımızın sabrı tükenmişti artık.
Çok adi bir insansın sen Petruşka!
Diye bağırdı.
Benim adresim bu. Farkında değil misin? Benim adresim. Oysa bir başka Golyatkin daha var. Ben ötekinin adresini öğrenmeni istemiştim senden salak!
Ben ne bileyim, Golyatkin'in adresini istedim, o da verdi.
Ya mektup? Mektup ne oldu?
Hangi mektup? Mektup falan yoktu bende. Mektup görmedim ben.
Mektubu ne yaptın, rezil?
Ha, evet, mektubu verdim. Verdim mektubu. Selamlarımı ilet kendisine, dedi. Teşekkür ettiğimi söyle. Senin efendin çok iyi biridir, dedi.
Efendine selamlarımı söyle, dedi.
Kim söyledi bunu? Golyatkin mi?
Petruşka bir süre sustu. Efendisinin doğrudan gözlerinin içine bakarak ağzını yayarak gülümsedi. Bay Golyatkin öfkeden ne diyeceğini bilemiyordu. Soluk soluğa,
''Beni dinle serseri!'' diye başladı. ''Bana ne yaptığını biliyor musun sen? Bana ne yaptığını söyle. Öldürdün beni alçak. Mahvettin beni. Hain!''
Petruşka paravanın arkasına çekilirken kararlı bir sesle, ''Artık siz nasıl derseniz öyle olsun!'' dedi. ''Gerisi beni ilgilendirmez.
Buraya gel. Hemen buraya gel. Aşağılık herif!''
''Şimdi gelmeyeceğim yanınıza. Gelmeyeceğim. Umurumda değil. İyi insanların yanına giderim, onlara hizmet ederim. İyi insanlar dürüst oluyorlar. Sahte işler yapmıyorlar. Ayrıca hiçbir zaman iki kişi olmuyorlar.''
Bay Golyatkin'in eli ayağı buz kesmişti. Soluk almakta güçlük çekiyordu. Petruşka devam ediyordu.
''Evet efendim. Hiçbir zaman iki kişi olmuyorlar. Ayrıca iyi insanlar Tanrı'yı da gücendirmiyorlar.
Bay Golyatkin güç işitilir bir sesle söyleniyordu.
Bir serserisin sen. Sarhoşun tekisin. Şimdi uyu bakalım aşağılık haydut. Yarın gösteririm ben sana.
Petruşka'ya gelince, o da kendi kendine bir şeyler mırıldanmıştı. Sonra kendini yatağa attığı, öyle ki karyolanın yayları gıcırdamıştı, uzun uzun esnediği, gerindiği ve çok geçmeden de derin bir uykuya dalıp horlamaya başladığı duyuldu. Bay Golyatkin ölü gibiydi. Petruşka'nın davranışları, uzaktan da olsa dokundurduğu imalı, çok tuhaf, kahramanımızın kızmasını gerektirmeyecek, ne de olsa sarhoşken söylenmiş sözlerdi bunlar, sözleri ve nihayet olayın çok kötü bir yön alması. Bütün bunlar derinden sarsmıştı Bay Golyatkin'i. Kahramanımız, onu rahatsız eden bir duyguyla tüm bedeni titreyerek söyleniyordu. Gece gece şeytan dürttü beni. Bağırdım çocuğa. Sarhoşla dalaştırdı beni. Sarhoş insanın ne söylemesini bekleyebilirsin. Yalan yanlış konuşur durur işte. Ama neler söyledi öyle namussuz. Tanrım, o mektubu yazmamın ne gereği vardı? Büyük aptallıktı yaptığım. Kendi kendimi öldürdüm. Susamazdım kuşkusuz. Tepkimi göstermek zorundaydım. Peki ama nasıl? Mahvolacaksın. Paçavraya çevirecekler seni.
Gururunmuş. Sözde gururun inciniyormuş. Gururunu kurtarmalıymışsın.
İntihar senin bu yaptığın.
Bay Golyatkin koltuğunda oturmuş, korkudan kıpırdamaya cesaret edemeden böyle düşünüyordu. Bakışları ansızın, dikkatini aşırı derece çeken bir şeye takıldı kaldı. Dikkatini uyaran bir hayal miydi bu, hayal gücünün bir oyunu mu? Kahramanımız korkarak, ürkerek, anlatılmaz bir merakla, umutla uzattı kolunu. Hayır, bir hayal değildi bu. Bir hayal değildi. Bir mektup. Sanki bir mektuptu. Kesinlikle bir mektuptu. Ona gönderilmiş bir mektup. Bay Golyatkin masanın üzerinden aldı mektubu. Kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Bizim namussuz getirmiş olmalı.
diye geçirdiği içinden. Masanın üzerine bıraktı. Sonra da oraya koyduğunu unuttu. Hep öyle yapar zaten. Evet, her zaman öyle yapar.
Mektup, Bay Golyatkin'in genç daire arkadaşı ve bir zamanlar dostu Memur Bahram'a evlendi. Kahramanımız,
ama biliyordum ben bu mektubun geleceğini, diye geçirdiği içinden. Mektupta yazılı olanları da biliyordum. Hissediyordum.
Sayın efendim Yakov Petrovich, adamınız sarhoş, bir işe yarayacağını sanmıyorum. Bu nedenle cevabını size mektupla bildirmeyi uygun buldum. Hemen söyleyeyim, bildiğiniz kişiye iletilmek üzere tarafıma gönderdiğiniz mektubu yerine ulaştırmak görevini size olan bütün sadakatimle eksiksiz olarak yerine getirmeye hazırım.
Siz dostumun yerine geçen, hiçbir suçu olmayan birinin ismini boş yere lekelememek için, ismini söyleyemeyeceğim o çok iyi bildiğiniz kişi, sizin de bir zamanlar bizimle birlikte oturduğumuz Tambov'dan gelen piyade subayının da kaldığı Karolina Ivanovna'nın dairesinde şimdi bizimle birlikte kalıyor. Ayrıca o kişiyi, hepsi için bunu söylemek olanaksız olsa da, onurlu, dürüst, temiz kalpli insanların arasında her yerde görebilirsiniz. Bugünden sonra sizinle ilişkimi kesmek niyetindeyim. Sizinle şimdiye kadar olan dostça, içten ilişkimizi sürdürmemiz olanaksız. Bu nedenle rica ediyorum sayın efendim, size açık yüreklilikle yazdığım bu mektubu alır almaz, size verdiğim Avrupa 2 tıraş bıçağı için bana borcunuz olan 2 rubleyi hemen gönderiniz. Hatırlıyorsanız bu 2 tıraş bıçağını bundan 7 ay önce bizimle birlikte bütün kalbimle saygı duyduğum Karolina Ivanovna'nın dairesinde kaldığınız sıralar parasını sonra ödemek üzere almıştınız benden. Size karşı böyle davranmamın nedeni akıllı uslu bazı kimselerin anlattıklarına göre insanların saygısını yitirmiş olmanız, suçsuz temiz insanlar için ahlak yönünden artık bir tehlike oluşturmanız. Çünkü bazı bayanlar yanlış şeyler yapıyorlar. Dahası söyledikleri hep yalan ve saygın görünüşlerinin arkasında sahtekarlık gizli. Sonra her zaman soylu, dürüst bir insan olan Karolina Ivanovna'nın uğradığı hakarete karşı çıkmak için yapıyorum bunu. Tertemiz bir insandır Karolina Ivanovna. Üstelik yaşı biraz geçkin olsa da bakiredir. Ayrıca onurlu bir yabancı aileden geliyor. Yetenekli insan her zaman her yerde bulunabilir. Saygın bazı kişiler bu mektubumda bunu size yazmamı özellikle rica ettiler. Öte yandan sözü dinlenir saygın birçok kimsenin anlattıklarıyla kendinizi başkentin dört bir yanında yeterince ünlü yaptığınız, bu nedenle de birçok yerde hak ettiğiniz tepkiyle karşılaştığınız halde hala bir şeyden haberiniz yoksa sırası geldiğinde her şeyi öğreneceksiniz sayın efendim. Mektubumu bitirirken burada son olarak şunu da söyleyeyim size sayın efendim. Bilinen bazı soylu nedenlerle adını burada anmayacağım bildiğiniz kişi, herkesin saygısını kazanmıştır. Ayrıca neşeli, hoş bir insandır. İşinde de, toplum içinde de sözüne ve dostluğuna güvenilir biridir. Her gün karşı karşıya olduğu arkadaşlarını hiç incitmemektedir. Yine de saygılar. N. Vahramey. P.S. Uşağınızı kovuyormuşsunuz. Sarhoşmuş ve başınıza her zaman iş açıyormuş. Öyleyse daha önce bizim yanımızda çalışan, şimdi ise işsiz olan Yestafi'yi alın. Şimdiki uşağınız yalnızca sarhoş değil, üstelik hırsız da. Çünkü daha geçen hafta 400 gram kesme şekeri çok düşük fiyatla Karolina Ivanovna'ya sattı. Bana sorarsanız, fırsat buldukça ufak tefek bir şeylerinizi yürütmeden zaten edemez. Bazı kimseler, özellikle saygın, dürüst, kişilik sahibi olmayan insanlar başkalarını yalnızca gücendirmeyi, incitmeyi bilirler. Ayrıca, sırf onları çekemedikleri, onlar gibi olamadıkları için arkalarından kötü konuşurlar. Ama ben yine de iyiliğinizi istediğim için yazdım bütün bunları size. Ve
kahramanımız Vahramayev'in mektubunu okuduktan sonra kıpırdamadan uzun süre oturdu koltuğunda. İki gündür çevresini sarmış olan anlaşılmaz, esrarlı dumanı yeni bir ışık delip geçmiş, ona kadar ulaşmıştı. Kahramanımız durumu yavaş yavaş kavramaya başlamıştı. Biraz kendine gelmek, darmadağın olmuş düşüncelerini bir düzene koymak, bilinen konuya yöneltmek, bu arada kendini biraz toparladıktan sonra da durumunu etraflıca düşünmek için yerinden kalkıp odanın içinde bir iki dolaşmayı deneyecek oldu. Ama tam ayağa kalkıyordu ki, bitkinlikten, güçsüzlükten kalkamadı. Tekrar koltuğa yığıldı.
Evet, bunların hepsi içime doğmuştu. Önceden biliyordum bunların olacağını. Ama nasıl yazmış bu mektubu? Nasıl etkileyici? İnsanın içine işleyen sözcükler kullanmış. Genel anlamını biliyordum diyelim. Ama bu neye yarar ki? Doğrudan şöyle yazsaydı, durum böyleyken böyle, şöyle ve şöyle yapmak gerekiyor.
Dediğini yapardım. İşler nahoş bir durum alıyor. Ah, bir sabah olsa, yapmam gerekenleri bir an önce yapmaya başlasam, ne yapacağımı biliyorum artık. Demek böyleyken böyle, diyeceğim. Nedenlere bir diyeceğim yok ama gururum satılık değil benim. Ayrıca belki bununla birlikte bildiğiniz o kişi buraya kötü bir amaçla gelmiş değil mi sizce? Neden başka bir yere değil de özellikle buraya geldi? Ah, bir an önce sabah olsa. Tepe koyacaklardır beni. Arkamdan bir sürü dolap çevireceklerdir. Yapmadıklarını bırakmayacaklardır. Zaman kaybetmemem çok önemli. Söz gelimi, şimdi hemen bir mektup yazıp şu şu konularda, şu şu olanlarda, falan falan olaylarda sizinle aynı düşüncedeyim diye yazmalıyım. Ayrıca yarın sabah erkenden o daireye gelmeden oraya gidip memur arkadaşları uyarmalıyım. Hep aleyhime konuşuyorlar.
Bay Golyatkin bir kağıt çekti önüne. Mürekkep kalemini aldı. Valilik sekreteri Bahreme eve şu mektubu yazdı.
Yüce gönüllü efendim Nestor Ignatyeviç. Hakaret dolu mektubunuzu yüreğimi sızlatan büyük bir hayretle okudum. Çünkü beni yakışıksız ve sahte, kötü niyetli bir takım insanlarla karıştırdığınızı gördüm. Yüreğimde büyük bir üzüntü duyarak görüyorum ki, onurumla, gururumla ve soylu ismimle ilgili çıkarılan kötü dedikodular çok çabuk ve başarıyla etkisini göstermiş. Köklerini derinlere salmış. Daha üzücü ve gurur kırıcı olanı ise dürüst, soylu düşünceli, en önemlisi de sağlam ve içten kişilik sahibi kimselerin soylu insanlardan yana olmaları gerekirken, yüreklerinin bütün üstün özellikleriyle ne yazık ki günümüzde iyice artan ve yayılan aşağılık bir kokuşmuşluktan yana olmalarıdır. Bu arada şunu da belirteyim. Sözünü ettiğiniz gümüş 2 ruble borcumu eksiksiz olarak size ödemeyi kendim için kutsal bir borç bildiğime inanınız.
Yüce gönüllü efendim benim. Bildiğimiz o bayanla, onun niyetleriyle, düşünceleriyle, çeşitli amaçlarıyla ilgili imalı sözlerinize gelince, size şunu söyleyebilirim benim yüce gönüllü efendim. Bu imalı sözlerinizi hiç anlayamadım. İzin verin yüce gönüllü efendim benim. Dürüst düşüncelerimi, soylu adımı lekelenmekten koruyayım. Her durumda sizinle birebir görüşmeye hazır olmakla birlikte, daha güvenli olduğu için yazışarak iletişim kurmayı da yeğlerim. Ayrıca sizinle aramızdaki sorunları ortadan kaldırmak amacıyla kuşkusuz karşılıklı görüşmeye de hazırım. Son olarak bir ricam daha olacak sizden yüce gönüllü efendim. Sözünü ettiğimiz sayın bayana kendisiyle karşılıklı görüşmeye hazır olduğumu, ayrıca zaman ve yer belirlemesini rica ettiğimi de iletiniz lütfen. Size sözde hakaret etmem, dostluğumuza ihanet etmem ve arkanızdan kötü konuşmam üzerine imalı sözlerinizi okurken inanın içim acıdı yüce gönüllü efendim. Bütün bu anlaşmazlıkların nedeninin haklı olarak acımasız düşmanlarım diye adlandırabileceğim kimselerin benimle ilgili uydurduğu iftiralardan, kıskançlıklardan ve kötü niyetlerinden kaynaklandığını biliyorum. Ama sanırım onlar suçsuzluğun, suçsuz olduğu için güçlü olduğunu henüz bilmemektedirler. Utanmazlığın, küstahlığın, bazı insanların ruhlarını bozan laubaliliğin eninde sonunda dönüp dolaşıp onları herkesin gözünde küçülteceğinin ve bu insanların mahvolmalarının yüreklerindeki kötülükten, bozulmuşluktan olacağının farkında değillerdir. Sonuç olarak rica ediyorum sizden, yüce gönüllü efendim benim, söyleyin o beylere bu garip girişimleri, bu dünyada kendi hallerinde yaşayıp giden insanları çileden çıkarmak ve onların yerini kapmak için gösterdikleri fantastik kötü arzuları insanı şaşırtıyor ve üzüyor. Bu yüzden aşağılanmayı, ayrıca tımarhaneyi boylamayı hak ediyorlar. Üstelik bu tür ilişkiler yasalarca da suçtur ve bence en hakça olanı herkesin kendi bulunduğu yerle yetinmesidir. Her şeyin bir sınırı vardır ve bu yaptıkları bir şakaysa hiç de yakışık alır bir şaka değildir. Dahasını söyleyeyim, tam anlamıyla ahlaksızca bir şakadır. Çünkü inanın yüce gönüllü efendim, benim sahip olduğum düşünceler yaygın ve saygın düşüncelerdir. Ne olursa olsun, kendimi sadık dostunuz saydığım için gurur duyuyorum. Y. Golyatkin.